Ayrım 8. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 72. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanı ve Güneydoğu Anadolu 1832-1839. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın 1831 yılı sonunda başlayan isyanı çok geçmeden Suriye ve Anadolu'yu da vurdu. Dicle ve Fırat boylarını hareketlendirdi. O güne kadar çokçası batıdan ya da kuzeyden saldırıya uğramış olan Osmanlı ülkesi bu defa içeriden ve güneyden vuruldu. Bir valinin karşısında bile tutunamayan Osmanlı devleti artık çöküyor zannedilmişti. Moltke diyor ki, bu memleket aldığı bu kadar çok yarayı henüz iyileştiremeden Mısır Paşası Suriye'den ilerledi ve Sultan Osman'ın son torunu 2. Mahmut memleketin batması tehdidi altında kaldı. Yeni kurulmuş olan ordu asilere karşı gönderildi fakat haremden yetişme generaller bu orduyu kısa zamanda harcadılar. İbit. Mısır isyanı iki aşamalı gelişmiştir. Birinci aşama 1831-1833 yıllarını, ikinci aşamada 1839 ve sonrasını kapsar. 1805 yılından beri padişah adına Mısır'ı yönetmekte olan vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Fransızların yardımıyla Avrupa usulüne göre yetiştirilmiş modern bir ordu kurmuştu. Süleyman Paşa Takma adlı bir Fransız generali de Mısır ordusunu yönlendiriyor, yönetiyordu. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Aralık 1831'de isyan bayrağını açtıktan sonra hızla Suriye'yi aştı ve Anadolu içlerine daldı. Şaşılacak bir hızla ilerleyen, önüne çıkan Osmanlı birliklerini ezip geçen Mısır ordusu 22 Aralık 1832'de Konya'yı zapt etti ve 30 bin kişi öldü. Ve Osmanlı komutanı Mehmet Reşit Paşa esir düştü. Artık İbrahim Paşa'ya İstanbul yolu açılmıştı. Padişah 2. Mahmut Rusya'yı yardıma çağırdı. Hemen herkese ters gibi görünen bu kararını denize düşen yılana sarılır diye açıkladı. Padişahın çağrısı üzerine 9 savaş gemisinden oluşan bir Rus filosu Karadeniz boğazını geçerek Büyükdere önünde demirledi. 15 bin kadar Rus askeri Boğaz'ın Anadolu yakasında ordugah kurdu. Moltke bu gelişmeyi de şöyle anlatıyor. Hükümet, Osmanlı hükümeti, kendilerini en eski ve tabii müttefikleri olarak gösteren İngiltere ve Fransa'ya başvurdu. Fakat vaatlerden başka bir şey elde edemedi. O zaman Sultan Mahmut Rusya'yı yardıma çağırdı ve düşmanı ona gemiler, para ve bir ordu gönderdi. O sırada dünya, 15 bin Rus'un padişahı ve sarayını Mısırlılara karşı müdafaa etmek üzere İstanbul'un Anadolu yakasındaki tepelerde ordugah kuruşu gibi garip bir manzara ile karşılaştı. O günlerde Türkler arasında büyük bir hoşnutsuzluk hüküm sürüyordu. Ulema nüfuzlarının azaldığını görmekteydi. Yenilikler birçok menfaatleri zedelemişti ve yeni vergiler bütün sınıflara zarar veriyordu. Artık adlarını bile söylemeleri yasak olan binlerce yeniçeriyle öldürülen binlercesinin dostları ve akrabaları başkentte dağılmışlardı. Ermeniler ve Rum Hristiyanlar başta olanları düşman, Rusları ise dindaşları olarak sayıyorlardı. O sırada Türkiye bir ordu çıkaracak halde değildi. Yabancı ordular imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğunu inkiraz uçurumuna kadar getirmiş, yine yabancı ordular onu kurtarmıştı. Bu sebeple Türkler her şeyden önce kendilerinin bir ordu olmasını istiyorlardı. Büyük gayretlerle 70 bin kişilik muntazam bir ordu kurulabildi. Bu kuvvetin Osmanlı İmparatorluğu'na tabi memleketleri korumak için ne kadar yetersiz olduğunu haritaya bir bakış anlatır. Moltke. Padişahın Rusları İstanbul'a çağırmasına kadar Mısır isyanı Osmanlı Devleti'nin bir iç işiydi. Kavga padişah ile asi valisi arasındaydı. Yabancılar buna seyirciydi. Rusların İstanbul'a gelişinden sonra ise Mısır sorunu artık bir Avrupa sorunu haline geldi. Türkiye'nin bir iç sorunu olmaktan çıktı. İngiliz ve Fransız büyükelçileri İstanbul'da Rus askerini görünce dehşete kapıldılar. Rusları buradan çıkarmanın Mısır askerinin Anadolu'dan çekilmesine bağlı olduğuna gördüler. Bunun için İstanbul ve Kahire üzerinde baskı yaparak İki tarafı barıştırmak için çaba harcadılar. Sonunda iki tarafı anlaştırdılar. Padişah ile Mehmet Ali Paşa arasında 14 Mayıs 1833 günü Kütahya'da bir barış yapıldı. Bu barışa göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Şam valiliği, İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verildi. Çukurova'da İbrahim Paşa'nın elinde kalmak şartıyla Mısır ordusu Anadolu'yu boşaltacaktı. Kütahya Antlaşması'yla Mısır sorununun birinci dönemi sona erdi. Mısır isyanı sırasında Mehmet Ali'nin entrikaları ile Anadolu'da padişaha karşı yer yer isyanlar da çıkmıştır. Kastamonu'da Tahmisçioğlu isyanı vardı. İzmir'de Mehmet Ağa isminde biri padişahın memurlarını atarak Mehmet Ali Paşa'nın idaresini kurmaya yeltenmişti. Fırat dolaylarındaki bazı Kürt beyleri de isyan halindeydi. Karal, Osmanlı Tarihi 5. Cilt 2. Baskı. Sultan II. Mahmut'un başlattığı yenilikler Anadolu'da kolay sindirilemiyordu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurulması, askere Avrupa usulünde eğitim verilmesi, yeni kıyafetler giydirilmesi, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, ardından Bektaşi tarikatının da yasak edilmesi Anadolu'da yer yer tepkiler ve direnmelerle karşılanmıştı. Yeniçeriler birçok çıkarları zedelemişti. Nüfusunun azaldığını gören ulema tepkiliydi. Reformlar ağalara ve beylere ters düşüyordu. Doğudaki derebeyler tedirgindi. Yenilikler ve yeni düzen onları silip süpürebilirdi. Halka gelince menfaatini tartamayacak kadar cahil olduğundan bazen lakayt, bazen de yenilik düşmanlarına taraftar idi. İbit. Bütün bu hoşnutsuzluklar Anadolu'da Mısır ordusunun işini kolaylaştırmıştı. İbrahim Paşa kuvvetleri Anadolu halkından bir tepki ve direniş görmeden Kütahya'ya kadar yürümüştü. Hatta yerel işbirlikçiler de peydahlamıştı. Kütahya Antlaşması'na konan bir hükümle Anadolu'da Mehmet Ali Paşa tarafını tutmuş olanlar için genel af kabul edildi. Mısır isyanının ikinci aşaması. Dikkatler Güneydoğu Anadolu'ya çevriliyor. Mısır isyanının ikinci aşamasına dikkatler Güneydoğu Anadolu'ya çevrildi. Türk ve Mısır kuvvetleri 1839'da bu bölgede kapıştılar. 1833'te imzalanan Kütahya Barış Antlaşması tarafları memnun etmemiş ve uzunca bir mütareke gibi kalmıştı. Aradaki gerginlik ve sürtüşmeler sürüp gitmişti. Olaylar da yeni bir Osmanlı-Mısır Savaşı'na doğru gelişti. Mehmet Ali Paşa Mısır'ın tam bağımsızlığı için çalışmaktan vazgeçmiyordu. Halifeliği İstanbul'dan Kahire'ye taşımayı tasarlıyordu. Bu düşüncesini açığa da vurmuş ve Suriye Müslümanlarını yaralamıştı. Dahası Mehmet Ali Paşa idaresi altındaki geniş yerlerin valiliğinin babadan oğula geçmesini istiyordu. Padişah Mısır, Akka ve Trablusşam için buna razı oldu. Fakat Adana ve Suriye'nin geri verilmesine, Mısır'ın buralardan elini çekmesini istedi. Bu arada İbrahim Paşa Suriye'de Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında eşitlik ilkesini yürürlüğe koymuştu. Bu da Suriye ve Lübnan Müslümanlarının hiç hoşuna gitmemişti. Mısır yönetimine karşı Lübnan'da bir süredir kaynaşma vardı ve Mısır bu kaynaşmalarda İstanbul'un parmağı olduğunu ileri sürüyordu. Türkiye tarafında Fırat dolaylarında da bazı Kürt beyleri, derebeyleri kıpırdıyor, başına buyruk hareket etmeye yöneliyordu. Padişahın reformlarından hoşnut değillerdi. Yeni askeri kıyafetleri bahane edip orduya asker vermekten yan çiziyor, hatta vergi vermekten de kaçınmaya çalışıyorlardı. Padişah da bölgedeki bu huzursuzluğun Mehmet Ali Paşa fitnesinden kaynaklandığını iddia ediyor ve güya bu dik başlı derebeyleri hizaya getirmek için bölgeye asker sevk ediyordu. Hafız Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, gerçi yolda önlerine çıkan bazı asi derebeyleri de ortadan kaldırıyordu ama ordunun asıl hedefi Mısır kuvvetleriydi. Avrupa büyük devletleri görünüşte yeni bir Türk-Mısır savaşını önlemek için, aslında ise kendi çıkarlarını korumak amacıyla kolları sıvamışlardı. Çok yoğun yazışmalar yapılıyordu. Bu konuda İngiliz hükümetinin yayımlayıp parlamentoya sunmuş olduğu mavi kitaplarda yüzlerce belge bulunmaktadır. Correspondence Relative to the Affairs of the Levant Part 1 Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty London Printed by Harrison 1841 Bu cilt tamamen Mısır sorunu ile ilgilidir. Büyük boy 703 sayfa tutan ciltte 1839-1840 yıllarına ilişkin 622 belge ve ekleri yer almaktadır. Kısaltmalarda Affairs of the Levant 1 olarak gösterilmektedir. Bu belgeleri karıştırmak ilginçtir ama konumuzu fazlasıyla aşar. Çerçeveyi zorlamaksızın özetle birkaç satır aktarıp geçiyoruz. Bu krizde Fransa-Mısır yanlısı Rusya-Türkiye yanlısı, İngiltere ise ortada görünmektedir. Avusturya ise tamamen tarafsızmış gibi davranmaktadır. 15 Şubat 1839, Fransız Kont Molden, İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Lord Granville'e. Fransa ve İngiltere padişahla paşa arasında barışı korumak amacı gidiyorlarsa da aralarında görüş ayrılığı vardır. Mısır, Avrupa ile İngiliz İmparatorluğu arasında geçiş yeri olduğundan savaşın önlenmesi İngiltere için daha önemlidir. 7 Mart, İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Ponsonby bildiriyor. Hafız Paşa, ordumuz Suriye'deki Mısır ordusunu yenebilecek güçtedir demiş. Kaptan Paşa da, donanmamız Mısır donanmasını yenecek ve yok edecek güçtedir demiş. Sabırlı ve temkinli olması için bütün gücümle padişahı ikna etmeye çalışıyorum. 14 Mart, İngiltere'nin Beyrut konsolosu Moore bildiriyor. İbrahim Paşa Şam'dan ayrılıp Kuzey Suriye'ye gitti. Toroslardaki asilerin Halep cephesindeki Mısır ordusuna katıldıkları söyleniyor. 18 Mart, İngiltere'nin Beyrut konsolosu Moore bildiriyor. Süleyman Paşa, Mısır ordusundaki Fransız general, cumartesi akşamı Beyrut'a geldi ve bu sabah Homs ve Hama'ya gitti. Paşa, padişah kuvvetleriyle çatışmanın yaklaştığını ve askere hazır ol emri verildiğini açıkça söyledi. 30 Mart, İngiltere'nin Halep konsolos vekili Ferry bildiriyor. Malatya, Urfa ve Diyarbakır taraflarında büyük askeri hazırlıklar yapıldığını, depolara erzak mühimmat, her türlü askeri malzeme ve gelişler yığıldığını haber aldım. 1 Nisan, İngiltere'nin Kahire Başkonsolosu Alba Campbell bildiriyor. Paşa, Mehmet Ali Paşa, bu sabah saldırgan taraf olmayacağını ama padişah kendisine saldırırsa Urfa ve Diyarbakır'ı tamamen ele geçireceğini söyledi. Paşa, bunu bu sabah Rus ve Toskana Başkonsoloslarının ve Bokos Bey'in önünde söyledi. 23 Nisan, İngiltere'nin Halep Konsolosu vekili Ferry bildiriyor. Güvenilir kaynaktan aldığım bilgilere göre padişah kuvvetleri birden Birecik nehri geçmeye başlamıştır. Son istihbarata göre Kürt Mehmet Paşa komutasında 3000 gayri nizami asker Fırat nehrini geçmiştir. 24 Nisan, İngiltere'nin Halep Konsolos vekili Ferry bildiriyor. Dünkü raporumda Fırat Nehri'ni geçtiğini bildirdiğim Kürt Mehmet Paşa komutasında 10.000 asker bulunduğunu, bunlardan 3.000 kadarını gayri nizami süvarilerin oluşturduğunu haber aldım. 1 Mayıs, Genel Valinin Mehmet Ali Paşa'nın, Başkatibi ve Tercümanı Artim Bey'den Ekselans Bokos Bey'e. Başkomutan İbrahim Paşa, padişah kuvvetlerinin halen bir denen Biricik'i geçtiğini ve orada tahkimat yaptığını özel bir mektupla bildirmiştir. Başkomutan Suriye'deki birliklere Halep'e hareket emri verdikten sonra kendisi de oraya hareket etmiştir. Genel vali yukarıdaki bilgileri derhal başkonsoloslara bildirmenizi istedi. 4 Mayıs, İngiltere'nin Halep konsolos vekili Ferry bildiriyor. Biricik'ten geçen askeri birlikler sınıra doğru ilerleyen Türk ordusunun parçalarıdır. 30 Mart ve 23 Nisan tarihli raporlarımda Biricik'ten Fırat'ı geçtiğini bildirdiğim askerler padişah ordusunun parçalarıdır. 25 ila 30 bin askerle Bağdat'tan Diyarbakır'a gelmiş olan Ali Paşa da bu orduya katılacaktır. Serasker Hafız Ali Paşa komutasında 60 bin mevcutlu bir kolunda Malatya'dan Rumkale'ye doğru ilerlediği, Halil Paşa ve Süleyman Paşa komutasında 40 bin mevcutlu 3. bir kolunda Maraş hattına doğru yürüdüğünü haber veriliyor. Son habere göre Harran ayaklanma devam ediyor ve genişliyor. Bu ayaklanmanın padişahın seraskeri Hafız Paşa ile işbirliği yapmak amacıyla çıkarılmış olması ihtimal dışı değildir. 6 Mayıs, İngiltere'nin Halep konsolos vekili Ferry bildiriyor. Sınırdan alınan son haberlere göre padişah kuvvetlerinin teçhizat, erzak vesaire ağırlıklarıyla birlikte her gün Biricik yakınından nehri, Fırat'ı geçtikleri bildiriliyor. İbrahim Paşa hala buradadır, Halep'tedir. Fakat yakında Antep'e gideceği söyleniyor. 10 Mayıs, İngiltere'nin Halep konsolos vekili Ferry bildiriyor. Padişah ordusunun genel karargahının Rumkale'de olacağı anlaşılıyor. 20 Mayıs, İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Viscount Ponsonby bildiriyor. Kahire'de konsoloslara yapılan yukarıdaki tebligata pek öfkelenen padişah Mehmet Ali Paşa'ya savaş açmaya karar vermiştir. Savaş olacağından herkes emin. Genel kanaat padişahın yenileceği yönündedir. Askeri konularda uzman olmadığım için benim fikrimin hiçbir değeri yoktur. Padişah galip gelirse pek sorun çıkmaz ama Mehmet Ali Paşa galip gelirse Bağdat, Urfa, Diyarbakır paşalıklarına vesaire vesaire alabilir. Büyük devletler suçlu suçsuz, haklı haksız olan konusunda saldırgan olma ölçütünü koymuşlardır. Rusya, valiyi saldırgan ve haksız bulmakta, padişahı ise yerden göğe kadar haklı görmektedir. Yine 20 Mayıs, Motke, Biricik'teki Osmanlı ordusu karargahından yazıyor. Burada 80 top var, 40'ı yolda. Hakiki kuvvetin 25 bin ila 28 bin piyade, 5 bin atlı ve 100 top olduğunu tahmin ediyorum. Eğer 30 bin kişiyi harbe sokabilirsek sevineceğim. Biz nispeten çok büyük sayıda gayrimuntazam kuvvetler bekliyoruz. Önce annesi Araplarını söyleyeyim. Bunlar Doğu Suriye ve Mezopotamya'da dolaşıp duruyorlar. İbrahim'i, İbrahim Paşa'yı çok rahatsız edeceklerdir. Sonra Diyarbakır, Mardin, Palu vesaire başıbozukları bizim Sait Bey Kalesi önünde eski müttefikler, Bedirhan Bey ile Kürtleri ve Hempaları. Bütün bunların kaça mal olduğunu hesaplayabilirsin. 100 bin kilo buğday satın alındı. Gayrimuntazam askerler de tayınlarını alıyorlar. Ve geri kalan şeyleri de herhalde çapulla tahmin ediyorlar. Kıtalara çift maaş verildi. Para avuç dolusu dağıtılıyor. Öncülerimiz iki süvari bölüğü Nizip'in ilerisinde tam hudutta bulunuyor. Paşa Efendimiz, Başkomutan Hafız Paşa bir Mollalar Divanı kurdu. Paşa'ya dün şunları söyledim. Mollalar sana harbin haklı olup olmadığını söyleyebilirler. Fakat bunun akıllıca olup olmadığını sen takdir edebilirsin. Bütün sorumluluk sana aittir. Ve başka hiç kimseden tavsiye beklememelisin. Moltke. 5 Haziran. İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Lord Granville bildiriyor. Genel Vali Mehmet Ali Paşa, Fransa'nın Paris Başkonsolosu Coquelette'e demiş ki, Biricik yakınından Fırat'ı geçmiş bulunan padişah kuvvetleri nehrin öteki tarafına çekilirse kendisi Mehmet Ali de ordusunu çekecek ve oğlunu Şam'a çağıracaktır. Eğer Hafız Paşa Malatya'nın ötesine çekilirse genel valide Mısır Başkomutanı İbrahim Paşa'yı geri çağıracaktır. Eğer dört büyük devlet barışı ve babadan oğula veraseti garanti ederlerse kendisi de Suriye'deki kuvvetlerinin bir bölümünü geri çekecektir. Derebeylikler kaldırılıyor. Sait Bey Kalesi'nin yıkılması 1838. İstanbul'da devlet otoritesinin sarsılması her zaman eyaletlere de yansıyordu. Merkezde otoritenin zayıflaması sonucu eyaletlerde yerel bir takım ayanlıklar veyahut derebeylikler kuruluyordu. Bunlarla hükümet arasında anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler baş gösteriyordu. Çok kere bu anlaşmazlıklar iç muharebeleri andıran bir şekilde gelişirlerdi. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 5. Cilt 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1961. Mustafa Nuri Paşa, Netaiçül Vukuat'ta şunları yazıyor. Saltanat-ı Seniyye'nin sefer uğraşıları ortadan kalktıktan sonra epey bir süredir Anadolu'nun ve Rumeli'nin her yerinde ortaya çıkıp Derebey ve Ayan deyimleriyle adlandırılan Devlet-i Aliye'nin buyruklarına gereği gibi boyun eğmeyen kişilerin ortadan kaldırılıp yok edilmeleri işine girildi. Bunlardan Tekelioğlu, Kalyoncu, Dağdevirenoğlu ve daha adları belli kişiler, üzerlerine görevlendirilen vezirler ve komutanlar elleriyle asılarak şerleri ve fesatlıkları ortadan kaldırıldı. Serezli Yusuf Bey, Kara Osmanoğlu ve Cebbarzade gibi derebeyler güçlü ve ünlü kişiler olmakla birlikte şimdi devlete itaat üzere bulundukları ve seferde hizmetleri görülmesi gibi nedenlerle bunlara dokunulmadı. Mustafa Nuri Paşa, Netaiçül Vukuat, kurumları ve örgütleriyle Osmanlı tarihi, sadeleştiren Profesör Doktor Neşet Çağatay, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1987 Cilt 3-4. Balkanların bu irili ufaklı derebeylerine Vidin'deki Pazvantoğlu'nu da eklemeli, 1797'de isyan etmişti. Tanzimat sürecinde Rumeli'deki derebeylerin en ünlüsü Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'ydı. 40 yıla yakın bu görevde kalmış olan açgözlü ve hırslı Ali Paşa, Yanya sancağından başka Yenişehir, Tırhala, Selanik ve Manastır sancakları içinde 200'den çok büyük çiftlik sahibi olmuştu. Kendisi Rusya, Avusturya ve Fransa savaşlarında yararlılıklar göstermiş olduğundan dolayı oğlu Veli Paşa'ya vezirlik, öteki oğulları Muhtar Paşa ile Salih Paşa'ya ve torunu Mehmet Paşa'ya beylerbeylik ihsan edilmişti. Topçu adı ile 8-10 bin kadar düzenli askeri örgüt kurmuştu. Zenginliğini ve gücünü günden güne artırıyor ve o bölgede başına buyruk hareket etmeye ve hükümeti dinlememeye yöneliyordu. Sonunda Sultan II. Mahmut'un sabrını taşırdı ve namlı dereyi Tepedelenli Ali Paşa da tepelendi. 24 Kasım 1822. Sıra Anadolu derebeylerinde. Tanzimat sürecinde Rumeli'de olduğu gibi Anadolu'da da irili ufaklı derebeyleri sivrilmişti. Çapanoğulları, Kara Osmanoğulları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Revenduzlu Yezidi Bey'e, Kör Ahmet Paşa, Hacı Zilal Ağa, Babanzadeler, Said Bey, Mir Muhammed, Bedirhan Bey ve diğerlere, bütün bunlar ortadan kaldırılacak veya etkisizleştirilecekti. Mısırlı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Güneydoğu Anadolu'da bazı Kürt beyleri de hedef alındı. Ayanlar ve derebeyleri İstanbul'da saray entrikaları yüzünden devletin zayıf düştüğü, devlet otoritesinin zayıfladığı, Yeniçerilerin baş kaldırdıkları bunalım yıllarında epeyce güçlenme fırsatı bulmuşlardı. Giderek başına buyruk davranmaya ve hükümete baş kaldırmaya yönelen kimi Kürt beylerine veya derebeylerine de sonunda boyun eğdirilecekti. Mısırlı Mehmet Ali Paşa isyanı, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetlerinin 1830'larda Suriye'yi geçip Anadolu'ya yürümesi ve Fırat kıyısındaki Rum Kale'yi topa tutması dikkatleri Güneydoğu Anadolu'ya çevirmişti. İbrahim Paşa'nın harekatını izlemek amacıyla bölgeye sevk edilen kuvvetlerin bir kolu Mayıs 1838'de Said Bey adındaki Asi Kürt Derebeyi'ni de tepelemişti. 1835-1839 yıllarında Türk hizmetinde bulunmuş ve bu harekata da katılmış olan Moltke, muhakkak ki padişah bizzat kendi devleti içerisinde geniş fetihler yapmak zorundadır. Bunlara İran hududu ile Dicle arasındaki dağlık memleket de dahildir, diyor Moltke. Said Bey'in kalesi de bu dağlık bölgede bulunuyordu. Said Bey kalesinin yıkılması Mayıs 1838. Moltke bu harekatı bir Kürt hisarının muhasarası diye ayrıntılarıyla anlatır. Anlattıklarını kısaltarak aktaralım. Mehmet Paşa'nın mahiyetindeki seferi kuvvet 1. ve 2. Muvassaf Harp Piyade Alaylarının 3'er taburundan müteşekkildi. Fakat bunların Beherin'in kuvveti 400 asker, 150 at ve 8 toptan fazla değildi. Bütün kıta takriben 3000 kişi kadardı. Bu hareket ta 5 seneden beri devletin otoritesine karşı koyan, keyfi vergiler tahsil eden ve birçok gaddarlıklarda bulunan küçük bir Kürt prensine, Said Bey'e karşıydı. Muvazzaf askeri kıtaların yaklaşması üzerine Bey'in hemen hemen bütün taraftarları kendisini terk etmişti. Fakat o 200 sadık adamıyla yüksek dağlardaki rivayete göre gayet muhkem bir kaleye sığınmıştı. 3 Mayıs'ta 1838 Diyarbakır'dan gelen sallar buraya vardı ve 1. Alay toplarıyla beraber Dicle'yi aştı. Nehrin sol kenarında bir ordugah kurduk. Ayın 5. günü akşamı muhasara edeceğimiz hisar hakkında bir fikir edinebilmek için evvelce Reşit Paşa'nın zapt etmiş olduğu bir Kürt kalesine gittim. 7 Mayıs. Dün Cezire ordugahında uzun zaman hiçbir iş yapmadan oturmaktan bıkarak Said Bey kalesine kadar olan 2 menzillik yolu aldım. Bir kayalığın köşesini dönüp de başımın üzerinde o kadar müthiş bir yükseklikten ve etraftaki bütün tepelerden o kadar uzaktan bakan muhteşem beyaz kaleyi görünce her şeyi göze almış adamın Said Bey'in burada çok uzun zaman mukavemet edebileceğini düşündüm. Fakat bereket versin ki burada 200 kişi vardı ve bu da bizim için iyiydi. Müttefikimiz Kürtler, Bedirhan Bey'in adamları, şimdiden hayli iş görmüşler ve ilk bakışta erişilmez gibi görünen bir sürü küçük burç, tahkim edilmiş mağara ve bunun gibileri zapt etmişlerdi. Bedirhan Bey'in kara keçi kılından çadırı köpürü köpürü akan bir dağ derisinin kenarına kurulmuştu. Zamandan keşif için faydalandım. Said Bey kalesi 1000 ayak kadar yükseklikte. Hücum tarzı hakkında fikrim tamamıyla kesinleşmişti. Bütün atış vasıtaları doğudaki tepeye çıkarılmalıydı. Kale bu tarafa doğru açıktı. Kapıları, pencereleri o yanaydı. Geniş bir hedef teşkil ediyordu. Ağır topların ise batıdaki tepeye çıkarılması lazımdı. Ayın 8'i. Kuvvetler dün akşam buraya vardı ve hemen düşmanla müzakereye girişildi. Önce bütün silahlarla kuru sıkı ateş etmekle işe başlandı. Sonra bir delege gönderilerek kalenin teslimi istendi. Bey buna çoktan hazır. Yalnız kendisinin dikte etmek lütfunda bulunduğu şartlarla. Şimdi de top mopun yukarıya çıkarılması lazım. Hiçbir alet olmadan sadece insan eliyle böyle bir işin başarılabileceğini hiç zannetmezdim. Her topun önüne yarım tabur asker koşuldu. 6 saat çalıştıktan sonra her iki top da top arabası üstünde havan topu kayalığın tepesine yerleşmişti. Akşam karanlıkta her iki topun ilk gülleleri Kürt kalesinin duvarlarında gümledi. Ayın 9'u. Bu sabah ateş açıldı. Şimdiye kadar yukarı çıkarılmış olan 5 toptan her biri 20-30 defa ateş etti. Güllelerin takriben 3'te biri kaleye isabet etti. 3'te biri avluya düştü, 3'te biri de kaleyi aştı. Bir gülle Burcu'nun kapısından girdi. Herhalde içeride biraz gürültü patırtı etmiş olsa gerek. Batıdaki bataryanın kaleden uzaklığı 750, doğudakinin ise 800 adım. Çok uzak diyeceksin ama biz bu kadar yakınına gelebildiğimiz için Allah'a şükrediyoruz. Akşam 12 Mayıs. Bütün gün pazarlıkla geçti. Sait Bey oğlunu rehin olarak vermeyi kabul ediyor fakat kaleden hür olarak çıkmayı istiyor. Fakat paşa onun bizzat gelmesini istiyor. Az sonra paşa beni bu kabul merasiminde hazır bulunmaya davet etti. Paşa şimdiye kadarki düşmanını büyük çadırda kabul etti. Alay ve tabur kumandanları her iki yanında oturuyorlardı. Bir alay Kürt Sarp Tepe'den ağır ağır aşağıya iniyordu. Yarım saat sonra Sait Bey çadırımızın önünde atından indi, paşaya doğru yürüdü ve onun elini öper gibi yaptı. Güzel bir kaleyi birçok zenginlikleriyle birlikte teslim ediyordu. Bey, paşa ile benim aramızda oturdu. Çubuklar ve kahveler getirildi. Sanki sadece basit bir anlaşmazlık olup geçmiş gibi görüşmeler başladı. Şimdi kale yerle bir edilecek, pek yazık ama lazım. Buraya bir kumandanla bir garnizon yerleştirilecek olursa bu kumandan da çok geçmeden bir Sait Bey olup çıkar. Helmut von Moltke, Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar, 1835-1839, çeviren Hayrullah Örs, İş Bankası yayını, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1960. 8. ayrımın sonu, sayfa 84.